Ayrım 33, sayfa 260. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dönüş yolunda büyük hac seferi için gerekli hazırlıkları hemen yapmalıyız. Sanırım bu yılki benim için sonuncu sefer olacak, dedi. Hazreti Peygamber lafının sonunu bağlamamış ve Zeyd de soru sormamıştı. Ama Peygamberin hacca katılmaya karar vermesinden mutluluk duyuyordu. Önceki yıl Mekke'ye giden hacı kafilesine Hazreti Ebu Bekir başkanlık etmişti. Sonunda Mekke'ye hacca gidiyor olmak Müslümanlar için büyük bir mutluluktu. Nitekim son yıllarda pek çok değişiklik olmuştu. Peygamberin Hudeybiye'de putperestlerle yaptığı anlaşma, önceleri tapınağın geleneksel bekçilerine karşı gelmekten sakınan Bedevi kabileleriyle dostluklar kurmasına sebep olmuştu. Bu anlaşma süresinde pek çok göçebe putperestlikten vazgeçmişti. Barış, müminler için tam bir nimet olmuş ve 2 sene zarfında sayıları 10.000'i geçmişti. Hazreti Peygamber bu kadar fazla sayıda müminin başında Mekke'ye geldiğinde ise Mekkeliler düşmanca davranışlarını terk etmek zorunda kalarak Müslüman olmuşlardı. Medineli münafıklar bile başları olan Abdullah'ın ölümünden sonra peygambere komplo kurmaktan vazgeçmişlerdi. Abdullah'ın çocukları babalarının yolunu izlemeyerek iyi birer Müslüman haline gelmişlerdi. Tüm bunlara rağmen insanların yüreğinde hala riyakarlık bulunuyordu. Bir keresinde Temim kabilesinden bir adam sefere çıkanlara yiyecek dağıtan Hazreti Peygamber'i alenen eleştirmeye başlamıştı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme "Adil biçimde mi dağıtıyorsun?" diye sormuştu. Hazreti Peygamber, "Diline sahip çık. Eğer ben de adil değilsem kim adil olabilir?" Ömer ise her zamanki kararlılığıyla "Ey Allah'ın peygamberi, susturmamı ister misin?" diye atıldı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, "Müdahale etme Ömer. Bunlar gelecekte öyle olacaklar ki bunların yanında sizler gibi müminlerin tuttuğu oruçlar ve kıldıkları namazlar anlamsız kalacak. Ama gerçekte Kur'an'ı okurken kelimeler boğazlarından öteye geçmeyecek. Ve bir ok nasıl bir hayvanın içinden hiçbir kan akıtmadan geçerse, bunlar da İslam'dan öyle geçip gidecekler. Nitekim din onların kalbine hiç ulaşmayacak," dedi. Riyakarlar önceki toplumlarda olduğu gibi Müslüman toplumuna sorun yaratmaya hep devam ettiler. Karakterleri değişmemeye mahkumdu. Formalite olarak ve katı biçimde sofu olacaklar ama aslında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer peygamberlerin öğretilerinden ve ahlakından hiç nasipleri olmayacaktı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Zarar vermek, kafirlik etmek, müminlerin arasını açmak, daha önce Allah ve onun Resulü ile savaşanı gözlemek için mescit kuranlara gelince, "Biz ancak iyilik istemekteyiz," diye yemin edeceklerdir. Ama Allah onların gerçekten de yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Orada hiçbir zaman namaz kılma. İlk günden itibaren Allah'tan çekinmek ve ona itaat etmek temeli üzerine kurulmuş olan mescit elbette namaz kılmana daha layıktır. Orada öyle erler vardır ki onlar temizlenmeyi severler ve Allah da temizlenip arınanları sever. Parantez içinde 9/107-108. Bu riyakarların dışında putperestlik tümüyle yok olmuş, hatta kötü bir rüya gibi unutulmuştu. Mekke'nin fethi sırasında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de yer alan 300'den fazla putu imha etmiş, Kabe'nin ortasındaki odada yer alan sayısız resim de peygamberin emriyle silinmişti. Yalnızca bir tanesine dokunulmadı. Bu, kollarında İsa peygamberi tutan Meryem'in resmiydi. O andan itibaren o görüntü Müslümanlarca da hürmete layık kabul edildi. Yarımadadaki diğer pagan tapınakların da sonu aynı oldu. Zeyd, Zarife cadısının terk ettiği Menat tapınağının yıkılışını mutlulukla hatırladı. Arabistan'da yeniden Mekke'deki Beytullah'ı birlikte inşa etmiş olan İbrahim ile oğlu İsmail dönemindeki gibi yeniden tek ve eşsiz Allah'a iman edilmekteydi. Peygamber hac için hazırlık yapıyorsa, engin bir kalabalığın onu izleyeceğini tahmin etmek hiç de zor değildi. O gece Hazreti Peygamberle vedalaştıktan sonra Zeyd, karısı Kerime'ye gitti. Neredeyse bir yıldır evliydiler ve eşi bir bebek bekliyordu. Geç saat olmasına rağmen ayaktaydı. Zeyd bir mum yaktı ve mumun titrek ışığında karısını sevgi dolu bakışlarla inceledi. Sonra da olanları anlatmaya koyuldu. Zeyd, Cebrail ile olan karşılaşmasını anlatırken Kerime'nin yüzü sanki kendisi oradaymışçasına sevinç ve şaşkınlıkla parlıyordu. Zeyd, karısının halinden etkilendi ve durup gözlerinin içine baktı. Sık sık birbirleriyle sanki ikisi aynı insanmış gibi konuşmadan iletişim kurarlardı. Kerime, Zeyd'in bakışlarında bir gölge sezdi. Yolunda gitmeyen bir şey mi var? Hazreti Peygamber hacca gitmeye karar verdi. Ama bu harika bir haber. Nitekim Zeyd, hastalık nedeniyle hala daha Mekke'ye gidememişti. Kerime'nin kocasının buna, hele bu şartlar altında ne kadar önem verdiğini biliyordu. Düşünsene, Mekke'ye Hazreti Peygamber'le birlikte gideceksin. Zeyd, doğru ama tam bebeğimizin olacağı anda gitmek pek de içime sinmiyor, dedi. Kerime emin bir sesle, oğlun seni bekleyecek, bunu hissediyorum, dedi. O beklemeyle geçen aylarda Zeyd, anne ile çocuğu arasındaki bağın çoğu zaman kocaların anlayışla karşılayamadığı bir mucize olduğunu öğrenmişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında annelerin rahminin doğrudan göğe asılı olduğunu söylemişti. Bu Zeyd'e çok güzel bir görüntü gibi gelmişti. Dolayısıyla da Kerime'nin sözlerini ciddiyetle kabul etti. Eşi, üstelik dahasını da yapabilirsin diye ekledi. Zeyd nazikçe, ne gibi diye sordu. Hac seferi sırasındaki her bir anı yazıya dök. Hiçbir ayrıntıyı atlamadan sana her şeyi anlatacağımı biliyorsun. Yaz. Böylelikle yazdıklarını sen yokken de hatta oğlumuza bile okuyabilirim. Zeyd karısının yanına kıvrılarak büyük bir zevkle yapacağım dedi ve elini artık büyümüş karnının üzerinde gezdirdi. Hac seferinin başlamasına doğru son günler hazırlık koşuşturmaları arasında uçar gibi geçiyordu. Peygamber bir keresinde ashabına hayatın sonuna atıfta bulunarak hayatınızla ilgili hesaplaşmaları sizden önce yapılmadan yapın demişti. Zeyd komşularına olan borçlarını birkaç tane hurma bile olsa kapatmakla uğraştı. Allah'ın karşısına bu dünya ile ilgili hiçbir borcu olmadan çıkmak istiyordu. Sonra sanki çok uzun bir süre orada olmayacakmış gibi Kerime'ye hayatını sürdürmesi için bırakacağı miktar için endişelendi. Sonunda içinin rahat edebilmesi için ihtiyacı olanın çok üzerinde bir meblağa karar verdi. Neyse ki Hayber Vadisi'nin ele geçirilmesinden sonra açlık hissi duymadan gün geçirmez hale gelen Medine ahalisi biraz rahat yüzü görmüştü. Zeyd bir defter ya da kitap gibi bir kenarından diktiği ince koyun derileri hazırladı. En sonuna da üzerinde rahatça yazılabilmesi için gerekli sertliği sağlayan bakır bir plaka yerleştirdi. Ayrıca uzun süre yeterli olacak miktarda mürekkeple dolu bir de hukka alıyordu yanına. Kendine hayret ederek Medine'ye gitmeyi bekleyemeden yazmaya başlayıverdi. Hicretin 10. yılı. Hristiyanlarda İsa peygamberin doğumundan sonra 632 yılına denk geliyor. Vahada bir imanlılar denizi toplandı ve hac için yola çıkmayı bekliyorlar. Medine ahalisinin yanı sıra 80 bin insan saydık. Yolda kafileye katılması beklenenlerle birlikte Mekke'de en az 100 bin kişi olacak. Bugüne kadar Arabistan'da böylesi bir kalabalık görülmedi. Her bireyin küçülerek iman sahibi tek bir büyük topluluğun minicik bir parçası olmasına dair ilahi bir işaret olmalı bu. Bu yek vücut toplumun içinde yer alarak bir gün ruhumuzun da aynı şekilde ilahi vahdede katılacağını umut ediyoruz. Bu kadar insanı taşıyacak sayıda deve olmadığından Müslümanlar develere ikişer kişi bindiler. Zeyd yolculuğun çoğunu peygamberin arkasında her bir ayrıntıyı not edebilme imkanına kavuşarak geçirdi. Günler iyice sıcak olmaya başladığından özellikle gece vakti yol alıyorlardı. Gün içinde çadırların altında dinlenmenin yanı sıra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabın çevresinde olan mucizevi olayları anlatarak geçiriyorlardı. Zeyd her bir olaya yetişemediğinden yalnızca en önemlilerini not etmeye başladı. Bunların arasında bazıları gerçekten dikkate değer nitelikteydi. Kutsal yolculuğun şartı olarak omuzları ve yanları örten iki beyaz kumaş parçasına sarınarak yavaşça çöle doğru yöneldik. Medine'den ayrılıp güneye doğru yola koyulalı 2 saat olmuştu ki peygamber kervana durmasını buyurarak üzerinde oturduğumuz deveyi (parantez içinde ben onun arkasında oturmaktaydım) ayın zayıf ışığında seçilen uzaktaki kayalık bölgeye doğru sürdü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cinlerin bulunduğu vadiye girmekte olduğumuzu söyledi bana. Karanlık nedeniyle ilk başta hiçbir şey fark etmedim. Ama biraz sonra ağır biçimde hareket eden çok sayıda gölge seçtim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deveden inerek benim de inip olduğum yerde kalmamı söyledi. Gecenin karanlığında zar zor seçilen 7 görüntüye doğru gitti. Bunlardan bazılarının normal bir insandan daha uzun boylu olduğunu fark ettim. Bunlar peygamber hala Mekke'deyken Müslüman olmuş 7 cindi. Aklıma Kur'an-ı Kerim'de olayı anlatan ayetler geldi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, bu gerçekten de bana vahyedildi. Cinlerin bir topluluğu beni dinlediler de, şüphe yok ki biz şaşılacak bir Kur'an duyduk, dediler. Bu, reşid olma yolunu göstermekte. Artık biz de ona inandık ve Rabbimize hiçbir şey ortak koşmayacağız. Ve şüphe yok ki Rabbimizin şanı yücelerden de yücedir. Kendisine ne bir arkadaş ve ne de bir oğul edinmiştir. Parantez içinde 72/1-3. O zaman bu cinlerin beni Nahle'ye kadar izlemiş olan Mekkelilerden Münzir'i kurtarmış olan cinler olduğunu anladım. Silüetlerini iyice görebilmeye çalıştım ama hangisine odaklansam değişiyor gibiydi. En uzun boylu ve en korkunç görüntülü olan öylesine güçlü bir sesle konuşmaya başladı ki epey uzakta bulunmama rağmen başımdan ayaklarıma kadar sarsıldım. Kendimi denetlemeye çalışmakla birlikte titriyordum. Ey Allah'ın Resulü! Arkadaşlarımız Müslüman oldular ve seni görmek ve dinlemek isterler. Saygılarını bildirmek üzere birçok gölge hareket etti ve peygamber oturup onlarla uzun uzun sohbet etti. Duyabildiğim kadarıyla bana yabancı bir dilde konuşmaktaydılar. Namaz vakti gelince peygamber cinlerin önüne geçti ve bana da yaklaşmam için işaret etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sırtına yakın gelene kadar ilerledim ve kendimi onların ortasında buldum. Şimdi belki de beni rahatsız etmemek için insan görüntüsüne bürünmüş olsalar da masallardaki türlere ait gibiydiler. Namazdan sonra bir süre onları gözleme fırsatım oldu. İnsanın kilden yaratıldığı gibi cinler de ateşten yaratılmıştır. Belki de bundan ötürü suretleri değişkendir. İnsan ya da hayvan her türlü kılığa girebilirler. Ama bana sanki insan kılığını tercih ediyorlarmış gibi geldi. Herhangi bir kılığa girmediklerinde ve görünmez olduklarında bile onları hissetmek mümkündür. Her ne kadar onlara karşı merak duysam da o vadiden ayrıldığımız için mutlu oldum. Şaşkınlığımı fark eden peygamber gülmeye başladı. Bu olay bana gerçeği algılamanın ne kadar göreceli olduğunu öğretti. Ayrım sonu. Sayfa 266.